Evet Selim abi. Hoş geldin.
Hoş bulduk.
Bu haftaki müzik odasında değerli arkadaşlar, enstrüman tanıtımımıza devam ediyoruz. Bu hafta 9. haftamız ve bu haftaki enstrümanımız keman olacak. Bize Selim Altınok yardımcı olacak. Selim abimiz. Selim abi diyoruz hepimiz.
Teşekkür ederim.
Çok tanıdığımız biri. Tanıtmaya gerek yok herhalde. Herkes hepimiz tanıyoruz bir şekilde. Kendisine bırakacağız sözü ve sonrasında da kendisine işte bir şeyler soracağız. Sormak isteyen olursa yine sorular olacak. Kemanla ilgili ya da kendisini tanımak için ya da kendisini sormak istediğiniz bir şey olursa. Selim abi sendeyiz.
Evet. Keman yerli çalgılar ailesinin en tiz sesli üyesi. Bir bakıma soprano diyebiliriz kemana. Yani ses biliyorsunuz bas, alto, tenor, soprano diye insan sesi olarak düşündüğümüzde ayrılıyor, dörde ayrılıyor. Keman da bu yaylı çalgılar ailesinin en ince sesli, dolayısıyla sopranosu diyebiliriz. Çok güzel bir enstrüman. Sesi oldukça tatlı. Hani eskiler öyle derler işte, ben bu asla tabii ki buna inanmıyoruz ama keman çok hassas bir enstrümandır. Çalan hasta olur, şöyle olur, böyle olur. Keman sadece güzel ses çıkaran bir enstrüman. Tabii iyi çalınabilirse, iyi çalmak için çok çalışmak gerekiyor. Dört telle şu anda çalıyorum seslerini. Evet. Sol, re, la, mi, kalından inceye doğru dört telle çalıyor bir enstrüman, keman. Akordu hemen böyle elimde kemanı tuttuğum zaman sap kısmında kulak dediğimiz ya da burgu dediğimiz yerlerden yapılıyor. Dört tel için dört tane burgu var. Bunları geriyoruz, yani sıktığımız zaman geriliyor. Boşalttığımız zaman teller gevşiyor. Ama kemanın akordu çok hassas. O yüzden sadece burgulardan yapılmıyor. Sağ tarafta fikstör dediğimiz vidalar var. Her tel için bir tane. Sol, re, la, mi. Bu fikstörlerden de ince ayar yapılabiliyor. Yani sol taraftan burgulardan yaptığınız genel bir ayardan sonra ince ayarı buradan yapıyorsunuz. Mesela bakın şimdi ben mi telini düşüreceğim burgudan değil de fikstörden düşüreceğim. Bakın ses bayağı düştü. La re gibi oldu hatta, la sesi. Sıkıyorum şimdi fikstörden. Böyle akort yapılabiliyor. 15. yüzyılda keman kullanılmaya başlanmış. O zaman tabii başka enstrümanlar da var. Kemanın biraz büyüğü olan enstrüman. Mesela viola da gamba. Biraz farklı da olabilir tabii. Hem boyut olarak hem de enstrüman şekli olarak. Ama hani yaylı çalgılar serisinden bir enstrüman viola da gamba. Şu anki dönemde biz yaylı çalgılar ailesini şöyle sıralayabiliriz. Keman, ondan birazcık daha iri ve sesi biraz daha kalın olan viola, daha büyük ve farklı şekilde çalınan violonsel ya da cello, violoncello, bir de en kalın ve en büyük sesi de üreten kontrbas. Kontrbas ve violonsel diklemesine enstrümanı yere koyarak çalıyor veya çalınıyor. Viola ve keman ise omuzda çalınıyor. Tabii bizim konumuz keman. O yüzden kemana devam edelim. Bu arada akordum bozuldu. Akort. Kulaktan akort yapıyoruz. Onur, oldu mu akordumuz?
Bence bir sorun yok. Gayet güzel. Harika.
Evet.
Enstrüman nasıl bir şey şekle sahip? Betimleyebilir miyiz? Bilmeyen olabilir belki, o yüzden.
Evet. Keman bir sap. Öncelikle sol elimle şu anda tutuyorum. Bir sap var. Onun biraz daha yukarısında demin söylediğim burgular, sapın en tepesinde burgular var. Dört tane burgu. İkisi bir tarafta, ikisi diğer tarafta. Şimdi bu sapın üzerinden dört tel gergin bir şekilde gövdeye doğru geliyor. Gövde benim elimde şu an keman sol tarafta sap olduğuna göre sağ tarafta gövde var. Gövde evet uzuyor. Bir eşik dediğimiz bir şey var. Teller sol taraftan gergin şekilde gelen teller gövdenin üzerinden geçiyor ve eşiğe basıyor. Bir eşik dediğimiz ince bir yine ahşap bir parça var. Ondan sonra da biraz daha yoluna devam edip sağ tarafta dip kısmına bağlanıyor. O bağlanmadan önce, yok pardon, sonra, hemen sonra bağlantı noktasından hemen sonra fikstör dediğimiz dört tane vida geliyor. Bunlar işte ince ayar, akordun ince ayarını yapmak için. Bunları sıktıkça teli biraz daha giriyor. Bir mekanizma var altında. Öylece yani sadece burgulardan değil buradan da akort yapılmış oluyor. Burguların devamında bir parça daha var. Burası da tutamak olarak mı geçiyordu? Tam emin değilim şimdi ismini ama o böyle ta
çene koymak için galiba bir yer sanırım.
Evet, çenelik ama çenelik ta ayrı bir parça. Çenelik böyle bayağı geniş, şöyle küçük bir tabla gibi bir şey yani. Çenenizi oraya dayayacaksınız. Çeneliğin hemen yanında tellerin bağlı olduğu, fikstörün de üzerinde bulunduğu böyle bir dikdörtgen gibi bir parça var.
Köprü falan mı?
Efendim?
Köprü mü yoksa bahsettiğin? Yani
bu,
köprü de.
Köprü değil bu. Köprü biraz önce söylediğim
eşiğin olduğu.
Eşik yani eşik aslında.
Eşin, yüksek eşik.
Ben ona eşik diyorum.
Onu da ayarlayabiliyoruz değil mi bu arada? Hani biraz.
Efendim?
Onu da
nasıl?
Yükseltip alçaltabiliyoruz değil mi?
Eşiği mi?
Aha.
Yükseltip alçaltmak mümkün fakat yani onu hemen böyle elle yapmak mümkün değil. Yani bir bıçakla bir şeyle özel bir şeyle hafif yoğuntularak yapılıyor. Ve yaptığınız zaman tabii geri dönüşü olmuyor. Yani fazla da alçaltırsanız bu sefer teller kemana çok yaklaşır. Çıkan ses istediğimiz yükseklikte olmaz. Yani birazcık da yüksek olacak teller.
Peki
evet.
Şey, gitarda mesela gitarın sırt kısmı ve ön kısmı düzdür genelde. Ya da öyle pek çok enstrümanın ön kısmı düzdür aslında. Ama kemanda bir farklılık var galiba. Onu bize söyleyebilir misin? Hani arkası ve önü biraz bombe gibi.
Evet evet kesinlikle. Kemanın hem arkası hem önü bombeli. Ayrıca gitar gibi böyle ortada bir delik yok veya mandolin gibi tek yuvarlak bir delik değil. Burada F
harfini andıran.
Evet F harfini andıran boşluklar var. Daha böyle ince ama. Bakıyorum.
Çat çizgi gibi. Kırım,
evet, çizgi
kıvrımlı
gibi.
Çizgiler gibi.
Ve kıvrılıyor şöyle. Herhalde F harfine benziyor. O yüzden F dediğim
gibi. F
diyor. Evet. İki tarafta var. Ayrıca da bakıyorum benim kemanımda yine şöyle ortada. Evet o F yok. Hayır. F deliğinin tamamen devamıymış o. Başka delikler var mı diye baktım. Böyle yani keman. Şimdi az önce bu yayına hazırlanırken internette bir araştırma yaptım. Bir kere keman ağaçtan yapılıyor. Bunu biliyoruz ama hangi ağaçlardan yapılabilir? Onu ben de bir hatırlamış oldum. Kelebek ağacı, abanoz, gül, bir de ladin ağacından üretiliyormuş. Şu anda bir öğrenci kemanı günümüzde 30 dolar civarında. Yani 80-90 lira civarında.
O oldukça
bir
ucuz.
Evet,
yani
ama
kullanılabiliyor mu öğrenci tarafından sıklıkla
yani
o tarz kemanlar?
Çok yeterli bir keman olmuyor asla. 30, 80-90 liradan başlıyor. 200-250 liraya kadar gidiyor. Yani diyelim ki 70-80 dolara kadar gidiyor. Öğrenci kemanları. Bunlar fabrikasyon. Genellikle Çin malı ya da uzak şeyden doğudan Güney Kore'den belki geliyor. Ben böyle bir enstrümanlar gördüm. Şimdi kemanın telleri de çok önemli. O yüzden bu tabii Çin kemanlarının üzerindeki teller ucuz tel oluyor. Keman da fabrikasyon olduğu için hani fiyatı ucuz olduğu için ona göre bir tel takıyorlar. O yüzden pek fazla bir ses verim alamıyorsunuz. Tellerin şimdiki fiyatlarını bilmiyorum. Benim tellerim epey eskidir. Epey de değiştirmedim ama onun da herhalde birkaç en az bir 100 lirası vardır. Yani 4 telin 100 liraya takılabileceğini düşünüyorum.
Gitar tellerine nazaran daha pahalı bir takım zaten benim bildiğim kadarıyla. Gitar tellerinin en babası, en pahalısı 60 liradan fazla değil. Öyle
Evet.
biliyorum ben ama kemancı diğer dostlarımla duyduğum kadarıyla bir tane normal iyi bir teli bile 100 liradan aşağı alamıyorlardı onlar. Herhalde öyle bir şey olsa gerek.
Valla olabilir de hani benim bahsettiğim belki daha vasat bir tel. Çok profesyonel bir kemancı. Yani şimdi keman fiyatını da söyleyeyim ben. Fabrikasyon kemanlar 80 lira 250 lira arasında değişirken el yapımı bir keman hemen 1000 liraya çıkıyor fiyatı. 1000 lira
Evet.
ile 25 bin lira arasında belirtilmiş. Tabii bu fiyatın üst sınırı değil. Şöyle ki öyle kemanlar var. Tarihi değeri de olan ve tabii çok iyi yapılmış 1700'lü 1800'lü yılların kemanları var. Bunlar Stradivari, Guarnelius gibi belli isimler taşıyor. Yani ustaların isimlerini taşıyor. Bunların fiyatları 100 bin
Korkunç.
dolarlarla evet bir yani ev fiyatına bir kat fiyatına kat ya da yat fiyatına diyelim bir keman alabiliyorsunuz. Mesela Türkiye'de böyle keman sahibi olan kim var diye sorarsanız eski bir kemancı var. Ünlü bir kemancımız Ayla Erduran. Ayla Erduran da bir bildiğim kadarıyla Stradivarius ya da benzeri bir yani 1700-1800 yılların bir kemanı var. Kendisi bu kemanı oldukça ucuz almış. 38 bin dolar ödemiş
Ucuz
kemana.
hali.
Evet. Çünkü kemanın özelliği şu. Keman Erik Friedman'ın kemanıymış aslında. Pardon. Bir dakika. Zino Francesca hatta evet. Zino
Francesca,
Francesca
ha?
hattının ki çok ünlü bir kemancıdır o da. Çağımızın hayatta değil bildiğim kadarıyla. Geçen yüzyılın diyelim. Şimdi
Dinlenilmesi gereken bir kemancı, kesinlikle.
tabii çok benim de çok sevdiğim. Zino Francescatti bir konserden sonra kemanını böyle bir koltuğun üstüne koyuyor. Sonra selam veriyor alkışlara. Tekrar geliyor ve koltuğa oturuyor. Yani ondan sonrasını artık siz düşünün. O
Kaza geliyorum demiş.
evet. Yani o yüz binlerce dolar değerindeki keman ortadan ikiye ayrılıyor, parçalanıyor, ne oluyorsa artık. Sonra da bakım görüyor. Yapılıyor tabii, tamir ediyorlar. Keman yapımcılarına ve keman tamircilerine luthiye deniyor. Bunlar da çok az sayıda bulunan böyle hele Türkiye'de mesela bir elin
3-5'te
parmakları kadar.
5'ten fazla değil Türkiye'de 4 ya da
Evet.
5'ten fazla değiller.
O kadar. Ve Zino Francescatti'nin kemanını daha sonra Erik Friedman alıyor. Erik Friedman da yine çok büyük kemancılardan Yaşar Heifetz'in talebesi. Bir süre sonra işte o kemanı satılığa çıkarıyor. Ayla Erdoğan da o zamanlar çok genç. Her türlü imkanı kullanıp işte o parayı denkleştirip Erik Friedman'ın kemanını alıyorlar ve halen bildiğim kadarıyla Ayla Erdoğan bu kemanla çalıyor. Bu özel kemanların sesleri çok farklı ve kemanı çalan ustaya göre de ses değiştirdiği, zaman içerisinde ona uyum sağladığı söyleniyor. Ne derece doğrudur? Ben bunu bir röportajda okudum. Sun Akan'la yapılan bir röportajda. Türkiye'de günümüzün yaşayan en büyük kemancısı kimdir diye sorabilirsiniz. Şimdi tabii biz burada klasik müzik, yani klasik Batı müziği
Yani kemhaneden bahsetmiyoruz aslında. Kaba kemhaneden bahsetmiyoruz ya
hem
da
ondan bahsetmiyoruz hem de hani keman çalıp da Türk musikisinde de çok usta olan kemancılarımız var. Kabul edelim veya ifade edelim. Ama ben hani kendi ilgi alanım Batı müziği, klasik Batı müziği olduğu için daha çok örnekleri Batı'dan veriyorum. Türkiye'de önceki dönemlerde yani yaşayan iki tane isim, birisi Sunakan, diğeri Ayla Erdoğan. Ama günümüzde ben tek bir isim söyleyebiliyorum çok net olarak. Cihat Aşkın. Bu programı dinleyen arkadaşlarımız lütfen en azından internette, YouTube'da bir araştırma yapabilirler. Hani CD'lerine ulaşırlarsa daha güzel olur ama ulaşamazlarsa bile birçok yorumu var Cihat Aşkın'ın. Özellikle Minyatürler
99
albümleri.
albümü, 1999 albümü.
98'miş o.
Öyle mi?
98'de çıkmış. Çünkü çok yakın bir tarihte ben kontrol ettim. 1998 Şubat veya Mart aylarında.
Ve Türkiye'de en çok satan klasik müzik albümü.
Evet, o 10 binden fazla satmış. Kalan müzikten çıkan bu klasik müzik albümü Türkiye için bir rekor. 10 binden fazla satan bir klasik müzik. Ben çok iyi hatırlıyorum. Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde yıllarca, yani abartısız yıllarca çaldı bu albüm. Böyle orada gezdiğimiz zaman özellikle Sarı Gelin adlı parça albümün açılış parçasıdır. Evet, böyle yani Türkiye'de şu an Cihat Aşkın bir numara. Onun bir kitabı var. Kendi yaşam öyküsünü içeren Hilal Doğanay yazmış kitabı. Yanılmıyorsam Hilal Doğanay, evet, ismini yanlış söylemedim umarım. Neydi kitabın? Şimdi onu da tam yanlış söylemeyeyim diye
Ama yakın zamanda
düşünüyorum.
çıkan bir kitap. Yani kolay ulaşılabilir bir şey sanırım.
Evet. 2015 yılında ilk baskısı çıkmış. Artık melekleri dinleme zamanıdır. Kitabın ismi buydu sanıyorum yani. Ve bu kitabı Gethem'de bulmak da mümkün. Ben tavsiye ediyorum. Keman seven dinleyenlerimize gerçekten Cihat Aşkın'ın yaşamı çok büyük bir mücadele. Cihat Aşkın Türk musikisi konservatuvarında okuyor ama klasik müzikte öğrendiği için ikisinin arasında gelip gidiyor. Klasik müzikçiler onu Türk müziği çaldığı için aralarına almak istemiyorlar. Türk müziği çalanlar da klasik müzik çaldığı için. Ama bence her ikisini de hakkıyla ve fazlasıyla başarıyla yapan bir isim. Tekrar kemana dönecek olursak, evet, keman dört telden oluşuyor. Çenelik dedik en sağ tarafta, gövde ortada, sap sol tarafta ve kemanın dört boyutu var. Bir çeyrek keman var. Böyle ufacık çocuklar kemana başladığı zaman 5 yaşında, 6 yaşında, onların boyuna göre bir kemanda başlamaları gerekiyor. Daha sonra yarım keman biraz daha büyük. Üç çeyrek keman ve tam boyut. Herhalde benim elimdeki keman tam boyuttur. Keman 35-36 santim gövdeye sahip, uzunluğuna sahip. Bir de yayımız var tabii, çok önemli. Keman ne elle çalınıyor, ne penayla, ne tezeneyle, ne mızrapla. Keman bir yayla çalınıyor. Yay, hani bildiğimiz bu ok yay vardır ya, atılır. İşte gerersiniz, atarsınız. Bunu tabii germek için kullanmıyoruz. Germeye kalkarsak kıllarını kopartırız muhtemelen. Yay kılları orijinali at kılı ve çok pahalı. Ama günümüzde plastik kıllar kullanılıyor ve bunu da sağ olsun yine Çinli, Koreli dostlarımız ucuz bir şekilde üretmişler. Bir keman yayını bugün birkaç yüz dolara da alabilirsiniz ama işte o Çin işi bir yayı aldığınızda vereceğiniz para yaklaşık bir 10 dolar. Evet, ben en son keman yayımı internetten mesela 25 liraya satın aldım. Biraz artmıştır diye düşünüyorum. Yani 30-35 lira olmuştur herhalde. Ve bu keman, yani bunlar da iş görüyor. Yani bir öğrenci için veya vasat bir keman çalıcısı için yeterli. Ama bir solist için eminim çok daha iyi yaylar gerekir. Siz yani binlerce dolarlık ya da yüz binlere varan bir fiyatla bir keman aldıktan sonra yay da ona göre olacak. Yayın özelliği şu. Yayın bir uzun ahşap kısmı var. Bunun ucu böyle hafif kıvrılıyor ve kıllar oradan itibaren bağlanıp aşağı kadar uzuyor.
Yatay bir
Yani
şekilde, bayağı uzun bir
yatay.
şekilde.
Evet, tam yatay olarak böyle geliyor. Ve en dipte buna galiba topuk deniyor. Kemanın yayının topuğu. O topuk kısmına bağlanıyor. Topuk kısmının altında da bir burgu var. Ve bir vida var tabii onun içinde. Yani üzerindeki bu tel kılları biz gevşetip gerdirebiliyoruz.
Bu bize ne avantaj sağlıyor peki? Yani
Şunu
akort telleri, gevşettiğimiz akortları ayarlıyoruz ama yani bu kılı gevşettiğimizde nasıl bir farklılık elde ediyoruz?
Sağlıyor. Şimdi keman gevşek olarak çalınmıyor. Yani yay mutlaka belli bir gerginliğe ulaşması gerekiyor. Mesela bakın ben şimdi böyle gevşettim. Bayağı böyle bir dökülür gibi oldu teller. Şeyin üstüne değdi. O ahşap uzun kısmının üzerine değdi. Şimdi bu gevşettiğimiz zaman çalamıyoruz. Bu kemanı bırakacağımız, yani çalmayı bıraktığımız zaman gevşeterek bırakıyoruz ki teller hassasiyetini, daha doğrusu kıllar hassasiyetini kaybetmesin diye.
Yaylar içinde bir de düzüm oldu.
Yay, bu arada Kerim Altınok yanıma geldi.
Aa,
Yay,
merhaba. Merhaba.
merhabalar.
Kerim abi, merhaba. Hoş
Merhaba.
geldin. Bu arada o yay kılı sanırım ses kaynağı açısından, yani telin üstünde gergin olmak zorunda sanırım çalarken hakikaten.
Evet.
Yoksa
Onu söyleyeceğim. Yani
yani
çalmayı bıraktığımız zaman kesinlikle gevşetip bırakın diyorlar. Hani hassasiyetini kaybetmesin, ama çalacağımız zaman o burguyu ben şu an sıkıyorum mesela ve bayağı geriyorum. Uygun bir gerginlikte tamam, daha fazla sıkmayacağım. Ondan sonra çalmaya başlayabiliyoruz.
ok yayı gibi
Şimdi
eğik
ha,
modeli
bu
olmuyor.
yay ok yayı gibi bir yay değil. Yani öyle çok eğik, böyle hilal şeklinde bir yay değil. Düz bir yay. Yine de çok hafif bir bombesi var. Yani
Hayır. Telin, yani daha doğrusu sürecek olan o kıl kısmının hani ortada boşta kalması, bu yayın bombe şeklinde olmasıyla değil de yayın iki ucuna eklenen böyle o ve yaydan uzaklaştıran, yani o tahta sopadan diyelim uzaklaştıran iki tane şey var. Tahta var yani, değil mi? Ondan uzaklaştırıyor. Yay dümdüz hemen hemen.
Tabii, yani düz, ama
Ama yay deyince aklımıza normalde, yani bizim ok atılan yay şeydir, eğiktir böyle, hilal şeklindedir. Ama eskiden keman hani 1800'lerde falan galiba, belki biraz daha mı önce, böyle bombeli, o zaman bombeli yaylar
evet,
çalınır.
bombeliymiş o ahşap kısmı, yani yayın ahşap kısmı bombeliymiş. Onun da bir
Gerçek yaya biraz daha yakın benziyormuş yani
benziyormuş.
aslında.
Onun bir avantajı varmış. Yay böyle bütün tellere, dört tele aynı anda değdirilebiliyormuş ve akor basabiliyormuşsunuz tek
Yani
basışta.
bastırıyorsun, demek ki gömülüyor içine. Oradaki ipi itiyor şey, teller. Ama
Ha.
içinde mesafe olduğu için yani yayın ortası hilal şeklinde olduğu için bütün tellere değebiliyor.
Evet. Şimdi ben böyle parmakla çaldım ama şimdiye kadar ses duyuldu. Tabii kemanın sesi bu değil. Kemanın sesi yayla birlikte ortaya çıkıyor. Hemen çenemi yerleştiriyor. Keman sol omzunuzun üstüne konuyor. Çalması çok enteresan, yani çok tabiri caizse hani uygunsuz bir tarzda yerleşiyor insanın vücuduna. Ama herhalde en iyisi bu. Böyle bulunmuş yıllar zarfında. Sol omzunuza yerleştiriyorsunuz ve çenenizde kemanı o çenelik dediğimiz yeri çenenizde bastırarak sıkıştırıyorsunuz. Hatta tabii sol elinizde tutuyorsunuz saptan kemanı, ama bunu bırakmanız da mümkün. Yani siz keman çalarken neredeyse sol eliniz aşağıda oluyor, böyle hafif ve pek fazla tutmuyor. Bir parmak tutuyor sapı. Ve dediğim gibi, yani kemancılar ona alışkındır. sol elini aşağı indirse bıraksa da sap kısmını kemanı sıkıştırarak çenesiyle omzu arasında tutabilirler. Benim hocam bunu çok yapardı ve onu yaparken de böyle konuşurdu. İşte böyle tutacaksın şimdi falan böyle zorla o dişlerin arasından konuşurdu.
Aslında zor bir fiziksel durum ama alışıyorlar sanırım küçük de
Çok
olunca.
zor. Ve zaman zaman hani profesyonel kemancılarda omuz rahatsız, yani omuz kemik böyle kas sorunları yaşanabiliyor. O tabii onlar saatlerce çalışıyor. 4 saat, 8 saat, 12 saat çalışabiliyor günde. Böyle bir enstrüman. Yani keman şakaya gelecek bir şey değil. Yani hiçbir enstrüman özellikle kolay değildir. Ama keman gerçekten çok zor. Çünkü sol tarafta gelelim işin o kısmına. Parmaklarınız şimdi perdelere basıyor. O tellerin üzerinde perdeler var ama perde diye bir şey yok. Perdesiz bir enstrüman keman. Sizin parmaklarınız tamamen alışkanlıkla ve o çalışmanızın getirdiği ustalıkla doğru yerlere basabiliyor. Bir de kulak. Çok ciddi bir kulak hassasiyeti gerektiriyor. Siz sol ile la'yı, la ile si'yi tamamen kendi kulağınızla ayırt ediyorsunuz. Parmağınızla bastığınız yerde gitar gibi, mandolin gibi veya saz gibi bir perde, hani böyle iki tane sesi birbirinden ayıran
Bir çizgi, dikey çizgi yok.
Dikey bir çizgi yok yani. Onlar demir oluyor veya plastik neyse ama öyle bir şey yok. Keman perdesiz bir enstrüman. O yüzden sol el epey zor alışıyor çalmaya. Sağ elleri bir tezene tutmak veya bir pena mandolin için veya gitar için bence daha kolay. Ama yay, düşünün ki yani uzun belki neredeyse herhalde 50-60 santim veya daha uzun bir yay tutuyorsunuz sağ elinizde ve omzunuzdaki bir enstrümana bu yayı sürtüyorsunuz. Ben ilk keman elime geldiğinde doğru düzgün ses çıkaramamıştım. Yani hala da çıkardığımı iddia etmiyorum ama
Yok
tabii
yok,
ki.
gayet güzel duyacağımızı sanıyorum ben. Kesinlikle.
Şimdi bir ses çıkarayım isterseniz, kemanla bir ses. Bakın. Sol teli bu.
Uzayan bir ses.
Evet, yani bıraktığım zaman da uzuyor. Bir re çalayım. Pardon. La teline değdim ama bu re teli, yani şu anda boş tellere basıyorum. Üzerine, yani telin üstüne sol elle basmıyorum. Sol, re. Sol, re, la, mi, mi, le, ra, sol. Şimdi parmaklarımı kullanarak sol elimin parmaklarını perdelere basacağım ve diğer sesleri çıkaracağım. Sol telinde devam ediyorum. Re teli. Şu an bir gam yaptım. İki oktav içerisinde. Solden ikinci sole kadar. Sol majör gamı. Böyle bir sesi var kemanın. Şimdi kemanın sesi aslında tam olarak bu da değil. Şöyle ki düz ses yeterli olmuyor. Yani siz parmağınızı bastığınız doğru bir perdeye diye mi sesini çıkaracaksınız. Ve yayı çektiniz. Bakın çekiyorum. Şu. Bu bir ses, tamam. Keman sesi ama tam keman sesi değil. Kemanda vibrato dediğimiz çok önemli bir olay var. Sol elinizin o tellere basan parmakları zaman
hafif
içerisinde
dalgalandırma, hafif.
Evet. Yani böyle bir vibrasyon, bir titreşim. Sola sağa doğru parmağınızı çok hafif bir şekilde oynatıyorsunuz ve vibrato oluşuyor. Yani şöyle oluyor, ben yapmaya çalışayım. Bakın bir düz ses basıyorum. Bir de vibratolu. Bu vibrato çok önemli. Yani ben eskiden çocukken bir kere keman benim en büyük sevgim, en büyük aşkım diyeyim enstrüman olarak. Dinlerdim tabii. görmüyorum. Televizyonda, radyoda keman çalınıyor. Ya bu böyle yan yan yan yan ses bir titreşiyor. Ya diyor aman Allah'ım ne güzel sesi var bu enstrümanın. Diyorum ne kadar şey yani böyle bu kadar tatlı bir ses çıkıyor. Zannediyordum ki o ses kendiliğinden çıkıyor. Yani kemanı siz çaldığınız zaman o ses çıkacak. Yok öyle bir şey. Sizin onu kemanda ustalaşarak vibrasyonla vermeniz gerekiyor. Tabii ustalar bu vibrasyonu çok iyi yapabiliyorlar.
Ya da hiç yapmamalarına rağmen belki çok temiz ses de çıkartabiliyorlar ama çok nadir. Çok nadir yani.
Yani evet ama ben mesela orkestrada da vibratoya gerek var mı diyor, demiştim hocama. Yani 20 tane keman aynı anda çalıyor. Yani hepsi vibrato yapsa bir karışıklık olmaz mı? Yok dedi asla dedi. Kemanlar vibrato yaparlar. Orkestrada çalsalar da yaparlar. Hani sadece solist olarak tek başına çaldıkları zaman değil. Orkestrada da vibrasyon gerekir. Ama bu vibrasyonun mesela tabii bütün kemancılar yapıyor da bunda bile bir ekol mücadelesi veya ekol tartışması var. Yine
Kararı
hocam biraz
süresi falan önemli.
evet özellikle benim yine duyduğum yaşa hayfets ekolü denir vibratoda. Yaşa hayfets parmak veya el gücüyle değil omuzdan yani o sol elinin omzundan gelen bir güçle vibrato yapıyor. Ve onun parçalarını dinlediğiniz zaman, çaldığı eserleri dinlediğinizde o hissi duyuyorsunuz, farkı duyuyorsunuz. Yani daha sıkı böyle çok güçlü bir vibratosu var. Şimdi bu vibrato tabii hızlı pasajlarda yapılamıyor. Yani diyelim şöyle hızlı bir şey çalıyoruz hani şimdi burada vibrato yapmaya imkan yok ama çaldığınız notalar daha uzun sesler içeriyorsa, daha doğrusu yavaş bir melodi ise diyeyim, mutlaka vibrato ile çalınıyor keman.
Peki tellerden bahsettik az önce ama teller hani kimi zaman çelik, kimi zaman misina teller kullanılıyor farklı enstrümanlarda. Bu kemanın hani keman enstrümanının kullandığı tel çeşidi nasıl bir şey?
Kemanda da teller ya metalik oluyor ya da bağırsak. Gitarda da var sanıyorum değil mi bağırsak Onur?
Eskiden varmış. Yani sonrasında misina kullanmaya başlamışlar.
Evet. Yani benim de duyduğum o gitarda mesela flamenko gitaristleri hatta eski kayıtlar vardır. O böyle Carlos Montoya'nın plaklarını ben dinlemişim çok eski yıllarda. O kayıtlarda böyle hissediyorsun yani misina da değil, metal de değil,
Bağırsak.
tamamen bağırsak olduğunu anlıyorsun böyle o yapısında. Şimdi bağırsak tel kemanda da kullanılıyor fakat oldukça nadir, daha yumuşak bir ses veriyormuş. Genellikle metalik tabii ki teller kullanıyor. Sol, re ve la tellerinin üzerinde bir sarım var. Yani sadece metal
Sarmal gibi.
sarmal efendim.
Şey gibi böyle hani gitar tellerinde olan sarmallardan.
Evet, gitar telindeki gibi. Ama parmağımla baktığımda ben çok fazla bir şey hissetmiyorum. Mesela bir mandolindeki bir gitardaki o sarım çok barizdir. Tırnakla dokunduğunuzda böyle rahatlıkla onun tırtırlı bir şekilde şeyini varırsınız farkına. Burada çok kadar bariz değil. Sol, re, la. Mi teli ise sadece sarımsız bir tel, metal. O yüzden diyorlar ki kemanınızda özellikle mi teli çabuk paslanır.
Çabuk kopar.
Değiştirmenin kopabilir evet. Veya pas çünkü çalarken hani terlediğinizi düşünün. Parmaklarınızdan geçecek o tel paslandırıyor ıslak bir şey. Mümkünse diyorlar hani telleri silin. Bir de şimdi yay dedik orada çok önemli bir şey unuttuk. Evet yayı aldık elimize. Biraz gerginleştirdik vidasından sıkarak çalarken gergin olması gerekiyor dedik ama bu yetmiyor. Reçine dediğimiz bu ağaçların işte kökünden veya belli yerlerinden yapılan bir şey var. Belli ağaçların meyvası mı diyeyim artık gövdesindeki bir bölüm. Onu çok
Boya gibi
şimdi
bir şey, bir kimyasal bir madde, sıvı ya da tozumsu bir şey. biraz.
Evet, o kokar böyle zaman zaman, bazı ağaçlardan duyuyoruz o kokuyu. Benim mesela şimdi şeyimi kokluyorum, bu reçinemi. Onda da o koku var. Bu tabii çok düzleştiriliyor, böyle bir takım kimyasallarla falan özel bir hale getiriliyor muhakkak. Kemana kullanılacak hale gelmesi için, ama sonuçta reçine ağaçtan yapılan bir şey ve siz bu reçineyi yayın kıllarına sürüyorsunuz. İyice böyle yedirerek düz bir şekilde o toz halinde geçiyor. O zaman daha iyi temas ediyor. Tellerle birbirine yaklaşımı veya kavraması daha iyi oluyor. Bunu sürmediğiniz zaman bazı sesleri alamayabilirsiniz, çıkmayabilir. Yani bir anda yay kayar. Şeyin, tellerin üzerine kayar ama ses çıkmaz. Sesin çıkması için bir sürtünme, bir tutma olması gerekiyor. İşte o tozlar o tutmayı sağlıyor. Her çalışacağınız zaman kemana bunu sürmeniz gerekiyor. Ve kemanı kaldıracağınız zaman da tellerin üzerinden, özellikle kemanın üzerinden bu şeyleri silmek gerekiyor. Toz
Çalmadan önce
düşüyor.
de fazla reçineyi tahliye etmek gerekiyor.
Evet.
Yani yaya denk gelmiş olan fazla reçineyi böyle bir kol hareketiyle şeklinde reçinenin üzerinden, yayın üzerinden, kıllarının üzerinden tahliye etmek gerekiyor.
Bu arada Özgür Altınok arkadaşımızın geldiğini, konuştuğunu da
Buradan anlamış oluyoruz.
müşahede
Çok
etmiş
teşekkür
oluyorum.
ederim.
Böyle.
Selim abi, bu arada boş telde vibrato yapılabilir mi?
Çok tabii enteresan bir soru sordu. Bunu soran arkadaşımız zaten kemancı olduğu için, yani bu soru enteresan bir soru. Onun sorabileceği bir soruydu diye düşünüyorum. Benim bildiğim kadarıyla yapılıyor ama biraz farklı bir teknikle. Galiba nasıl yapılıyor? O sapa mı parmağınızı değip de böyle yapıyorsunuz? Yani sol telinde ben öyle bir vibrato yapıldığını duydum. Sol sesi kemanda ancak hani boş tel olarak çıkabilen bir ses. Yani perdeye basarak çıkaramazsınız. Boş tel en kalın tel olduğu için solde. Mesela re sesini sol teli üzerinden de bir pozisyon değiştirerek veya beşinci parmakla çalabiliyoruz. Pardon, dördüncü parmakla çalabiliyoruz ama sol telinin böyle bir alternatifi yok. Onu nasıl yapıyorduk? Ben şöyle bir deneyeyim mi? Evet, şöyle bir
Evet, sadece
sanki
yukarı doğru meyilli gösteren bir vibrato söz konusu olabiliyor.
evet.
Kimi zaman da omuz hareketi ya da belli bir şekilde biz gitarcılar yaparız genelde. Hafif gitarın kendisini, gövdesini sallayarak da sesin rezonansta dalgalanmasını sağlarız falan. O da başka bir teknik ama onu kemancılar yapıyor mu bilmiyorum.
Çok doğru bence ifade ettin. Onur, yani aslında burada da biraz böyle gövde bir şey sallanıyor, yani enstrüman sallanıyor sanki. Ya da bende öyle oluyor en azından. Aslında enstrümanın çok da sallanmaması lazım. Yani enstrüman sabit duracak diye biliyorum. Ama yani böyle sol telinde de çok uzun, mesela ses bazı eserlerde vardır, öyle bir konçertolarda falan bir uzun bir sol çeker. Şimdi o solü böyle vaa, hani tabiri caizse, yani mazur görün tabirimi, vapur sesi gibi bir sol istememiş besteci. Onu dolayısıyla hafif bir vibrato alandırmak güzel. Ama klasikte öyle bir şey var ki, şimdi bazı yerlerde mesela açık tel mi basılmaz. Şu hani şöyle bir parça var mesela. Şimdi bunu şöyle çalar. La teli üzerinde ileri giderek mi perdesini buluyoruz ve ona parmakla basıyoruz hani. Mesela bu mandolin de çok gerekli bir şey değil. Mandolin çalarken biz la'yı da mi'yi de bol bol açık tel basarız ama kemanda buna çok dikkat ediliyor. Genellikle kapalı, yani bir perde üzerinde basmak gerekiyor. Yani la, şu açık la yerine. Çünkü bunda normal bir vibrasyon yapamıyorsunuz. Ama şurada re teli üzerindeki la'yı bulup bunda bir vibrato yapabiliyorsunuz.
Bu tını ile ilgili bir avantaj sağlıyor galiba. Kalın sol dışında açık tel kullanmamak herhalde. Yani kalitesini
Tabii.
artırıyor.
Çok
Tabii
daha
yani bir
artistik
kere
oluyor.
Çok da kesinlikle. Hatta öyle bir eser var. Ben sevgili dinleyicilerimize bunu önereceğim. Bazzini 18. pardon 19. yüzyılda yanılmıyorsam yaşamış. Şimdi ezbere konuşmayayım. Bir keman virtüözü ve bestecisi. Bazzini'nin Cücelerin Dansı ya da Rondoliten adlı bir eseri var. Yine YouTube tarafı bol bol bunu dinleyebilirler. Bu çok artistik, çok virtüözite isteyen bir eser. Şimdi bunda bir fa sesi var. Sanıyorum fa diyez. Fa diyez ama o fa diyezi tamam şuradan çıkarabiliriz yani mesela. Dört tane fa var arka arkaya. Şöyle. Böyle yapacak. Şimdi bunu öyle çalmıyor. Sol telinde bunun ta aşağılarına parmağını bulup fa diyezi bulup mesela buradaki bir fa diyezi basıyor. Bir fa oradan bir fa'yı re telinde aynı sesi buluyor, basıyor. Bir teli yani bir defasında la'da basıyor fa diyez. Sonra en son mi telinde basıyor. Şimdi
Hiç
buna
gerek yok.
hiç gerek yok dediğiniz gibi. Ama adam öyle istemiş. Ve bunu duyuyorsunuz yani virtüözler çalarken o hani
Başka
müzik almış
tellerden
gibi anlıyor.
olduğunu anlıyoruz bir şekilde onun
Evet yani
kalın.
bunu keman çalıyorsanız özellikle bir de biliyorsunuz yani duymuşsunuz bu şeyi, espriyi. Tabii bu ne özelliği var? Özellikle konser verirlerken parmaklar gözüküyor. İzleyenler o virtüözite biraz da dikkat ederlerse, bir işi biliyorlarsa vakıf oluyor. O bak işte bu kemancı nasıl çalıyor falan oluyor. Yani çok ince bir şey bu. Keman dediğim gibi çok çok güzel bir enstrüman. Yani
Şeyden
evet.
bahsedebiliriz belki kemanı nasıl kullanıyorlar besteciler ya da müzisyenler hangi müzikler için kullanıyorlar diyebiliriz. Yani solist olarak kullanıldığını gördük belki orkestra içinde olabiliyor. Başka nelerde kullanılıyor?
Valla keman her yerde çok şey iş yapan bir saz. Orkestralarda, yani senfonik topluluklarda birinci kemanlar, ikinci kemanlar diye ayrı ayrı partisyonları çalan gruplar var. Her grupta belki bir senfon orkestrasında tahmin ediyorum 20 kişi belki 30 kişi birinci keman partisini çalıyor. İşte bir grup ikinci çalıyor. Bunun dışında yine ben klasik Batı müziği formları içinde konuşuyorum. Kuartet dediğimiz ya da trio dediğimiz küçük gruplar var. 3 kişi ya da 4 kişi. Bunlarda da mesela yaylı çalgılar dörtlüsü. Yani yaylı çalgılar kuarteti. Ya da yaylı çalgılar üçlüsü. Böyle küçük gruplar var. Bunlar için özel olarak eserler yazmış besteciler. Mesela Mozart'ın harikulade üçlüleri var. Duo dediğimiz ikililer de var. Bir yazmış ya, dinliyorsun iki tane keman mı çalıyor bir orkestra mı çalıyor çın çın öttürüyor o kemanı ve bir de kemanda yeri gelmişken söyleyeyim hani double not dediğimiz çift ses basma imkanı var. Mesela şöyle yapalım hani aynı anda kemanda bir kere şu anki yaylarla sadece iki tele dokunabiliyoruz o yüzden çift ses basabiliyoruz. Daha fazlası eskiden işte o 17-18. yüzyıllarda hani bombeli yaylar var dedik ya eski dönemlerde. O zaman dört teli de kavruyormuş yay bombesinden dolayı. O zaman dört sese yani bir akoru bir güm diye basabiliyoruz ama şimdi olmuyor. Bakın şöyle mesela iki ses basıyorum bak. Sol ve re. Ya da mi pardon re ve la telleri. Gibi. La ve mi telleri. Böyle bir imkan var. Şimdi eskiden dördüne beraber basılabildiği için bir akor, dört sesli bir akoru aynı anda duyurabiliyormuş keman. Şimdi bu mümkün değil. Ne yapılıyor? Kırık yay değil mi? Özgü öyle tabir ederler.
Evet efendim.
Kırık yay. Kırık yay dediğimiz yayı iki defa da ama aynı zamana çok yakın bir anda basıyorsunuz. Mesela şöyle bakın şimdi sol böyle yapıyorsun. Dört tele değmiş gibi oluyorsun ama aynı anda olmuyor tabii. Önce sol re geliyor sonra si sol geliyor. Falan gibi böyle şeyler ama tabii çok estetik bir şey yani keman sesi çok güzel. Kemanın dahi bestecisi aklımda hemen şimdi onu söyleyeyim. Onur sen de programda evvel de konuşmuştuk yani bestecilerden de bahsedelim diye.
Tabii tabii yani insanlar bu keman enstrümanı dinlemek istediklerinde kimleri, hangi müzisyenleri veya hangi bestecileri dinleyebilirler, önerilebilir?
Vallahi bence tabii bir numara Paganini, Niccolo Paganini 1782-1840 yılları arasında yaşamış İtalyan besteci. Şeytan kemancı diye de anılıyor. Çünkü o dönem için zaten inanılmaz ama günümüzde de hala aşılamamış bir keman tekniğine sahip ve besteleri de tamamen çok özel bir teknikle yazılmış. Hatta Paganini
kendisi için yazmış neredeyse.
Kendisi için yazmış evet. Kendi bestelerini herhalde bir süre başkalarına çaldırtmamış. Onlar duymasınlar diye de çalışmalarını, provalarını gitarla yaparmış. Yani aynı zamanda iyi bir gitar ustasıymış. Otel odasında mesela konsere gittiği zaman kapanırmış odaya ve gitarla, parmakla böyle parmaklarını o şeyle çalıştırırmış. Ya da kemanda pizzicato dediğimiz yine parmaklarla çalmak şeklinde bir icra yöntemi var. Yani bazen kullanılıyor bu. Mesela şu bir parmakla çalış. Yani her zaman tabii keman yayla çalınır ama böyle arada bir ufak değişiklikler olduğu zaman çok güzel oluyor. Mesela bunu inanılmaz şekilde kullanmış Paganini. Tam bir cambazlık. Yani ne oluyor? Mesela şu sesi çalıyor yayla. Yayla bunu çalarken sol el, ben tabii yapamıyorum, mümkün değil. Bu re devam edecek. Sol el hem tele vuruyor bir parmak. Aynı zamanda gereken parmaklar da perdelerin üzerinde aşağı doğru ilerleyerek bir böyle bir şey çalıyor. Ama buradan da re'ye devam ediyor yayla çalınmaya. Yani bu akıl işi değil.
Solist ama olmanın dayanılmaz şeyi, cazibesi ya da her neyse egosu.
Evet, egosu. Yani çalanlar çalıyor tabii ki. Yani biz de bunu çalabilen, çok net söylüyorum, valla bir Cihat aşkım var. Bir de Özgür var demek istiyorum ama Özgür altında...
Yok öyle bir şey. Hiçbir zamanda olmayacak. Bunun garantisini veriyorum.
Rahatsız etmeyeceğim insanları diyorsun Paganini'yle.
Asla, asla.
Yurt dışında tabii epey kemancılar var yani dünya üzerinde. Söylediğim gibi Paganini büyük besteci. Şu an en büyük Paganini ustası da yaşamıyor halen. Ruggiero Ricci, o da bir İtalyan kemancıydı. Ruggiero, işte Ricci diye yazılıyor, hem soyadını unuttum. Onu da ben, onun Paganini yorumlarını dinlemelerini öneririm. Kursu dinleyen arkadaşlarımızın. Paganini'nin bir dizi eseri var, 24 Kapris. Kapris deyince hani hatunların yaptığı kapris akla gelmesin. Kapris, Capriccio falan böyle isimler kullanılıyor şeyde. Müzik formları olarak kullanılıyor klasik müzikte. Bunlar ikişer, üçer dakikalık küçük parçacıklar ama
solo gösteriler. Hani bildiğin evet. Solo gösteriler. Tabii. Aslında.
Yani tek kemanla çalınan parçalar. Onu sen bana bir kitap tavsiye etmiştin. Hatırlıyorum. Daha doğrusu okudum ben onu. Yalnız hangisinde birkaç kitap okudum senin önerdiğin bu klasik müzikte kırılma anlarını
içeren evet, evet. Kitap
hatırlıyor musun?
Oytun Eren.
Oytun Eren'in kitabında vardı. Orada geçiyor. Paganini'yi ilk defa sahneye tek başına çıkıp işte bir saat, bir buçuk saat boyunca kemanla hiç orkestra ya da eşlik enstrümanı olmaksızın icra yapan İlk kemancı olarak söylüyor ve bu 24 kapris de kırılma anlarından birisidir diyor. Yani bir kemancının sahneye çıkıp da tek başına icra edebileceği ilk eser dizisidir diyor.
Bu arada şunu söyleyelim belki, keman birden fazla sesi çok nadir çaldığı için genelde eşlik enstrümana ihtiyaç duyuyor demektir bu herhalde. Gitar, piyano ya da
Evet,
başkaları.
kesinlikle. Yani ben mesela keman çalışırken çok sıkılıyorum. Çünkü yanımda Kerim gitar çalıyor ama tabii her zaman Kerim'i bulamıyorum. Biz bunun çözümünü şöyle bulduk. Yıllar önce, o zaman henüz bilgisayar yoktu. Kaset vardı biliyorsunuz, teypler. Şimdi benim çalacağım eserlerin, çalıştığım eserlerin eşlik partilerini Kerim'e çaldırttım kasetlere. Ve ben o kasetlerin üstüne çalışıyordum çoğu zaman. Kaseti geri sarıyorum, açıyorum mesela. İşte diyelim Kreisler'in bir eseri, Sicilian Rigodon. Kerim'in gitar şeyi başlıyor, ben de onunla beraber çalıyorum. Tabii o zaman şöyle bir durum vardı. Kerim tek başına, ben çalmadan o eşlik partisini çalamıyordu. Bana göre eşliğini hazırladığı için ezbere çalamıyordu. Yani ben çaldıkça o da çalıyordu. Ne yapıyorduk size söyleyeyim. Ben arka odaya gidiyordum. Kemanla çalmaya başlıyordum. Kerim ön odada benim sesimi uzaktan duyarak önünde teybi rekord tuşuna basıp çalıştırıyordu. Yani kemanın sesi mümkün olduğu kadar şeye gelmiyordu, banta geçmiyordu ama gitar yakında olduğu için gitarın sesini kaydediyordu. Böylece sadece eşlik partisi duyulan kasetlerimiz vardı bizim bir sürü. Ondan
Neyse ki
sonra
o zor günler artık geride kaldı, değil mi?
artık böyle şeyler gerek yok.
Evet, şimdi sonradan MIDI olayıyla biz işi hallettik. Benim bazı partilerimin eşliklerini klavyeyle çalıp bilgisayara MIDI sesi olarak kaydetti Kerim. O sorun çözüldü. Bayağı işe yarıyor. Şimdi eşlik sazı deyince burada neler kullanılıyor kemanın eşliğinde? En büyük tabii bilinen saz en çok piyano. Piyano tabii 7 oktav geniş orkestra gibi bir saz. Yani bütün sonat, mesela keman piyano sonatları vardır mesela. Bunların çoğunda piyano eşliktir, keman solisttir. Ama bazı sonatlar da vardır ki bunlarda keman ve piyano birlikte icra ederler. Yani birisi solist, öbürü eşlikçi değildir. Mozart'ın bir sürü keman sonatı var. Bunlar böyledir. Bazen piyano ön plana geçer, melodiyi çalmaya başlar. Keman eşliğe geçer, şöyle başlar mesela, duyarsın. Böyle pizzicato sesler yapar. Efendim neymiş o piyanonun seslerini hani taklit ediyor
Bu
akorlarını.
da bestecinin biraz egosu çünkü bestecilerin çoğu piyanisttir. Onlar da iyi şeyler çalmayı hedefler genelde o yüzden. yani
Evet.
biz eşlikte kalmayalım, solistimize çaldıralım, biz de güzel eşlikler yapalım derler. O bundan kaynaklanan bir şeydir genelde, herhalde.
Bu arada bence konçertoların en heyecanlı kısımları da accompaniment'ın durduğu, eşliğin durduğu ve solistin en artistik kısımlarını gösterdiği kadans bölümleridir. Burada işte az önce bahsettiğiniz Selim Bey, kırılmalı notaların çok fazla çalındığı görülür. Çünkü en havalı, en artistik kısımları zaman zaman burada yer verilir kadans kısımlarında.
Evet.
Böyle bir
Yani
durum var.
tabii. Yani şimdi konçerto kavramını da o zaman isterseniz söyleyelim. Konçerto bir enstrümanın önde solist olarak çaldığı, arkada da orkestranın, koca bir orkestranın eşlik ettiği eserler, klasik müzikte var. Ve bunlar üç bölümlü genellikle oluyor. Birinci bölüm hızlı, orta bölüm yavaş, üçüncü bölüm hızlı. Vivaldi, Antonio Vivaldi'den düşünecek olursak, Antonio Vivaldi tabii 17. yüzyıl, o zaman ilk konçertolar böyle 10 dakikalık falan eserler, yani ikişer üçer dakikalık bölümler halinde 8-9 dakika, 10 dakika sürüyor. Ama sonra klasik dönemde, romantik dönemde uzun konçertolar besteleniyor. Mesela Beethoven'ın keman konçertosu yaklaşık 40 dakika sürüyor.
Daha uzunlarını da
Şeyin,
gördüm abi.
efendim?
Daha uzunlarını da gördük yani. Daha sonra daha uzunları da yazılıyor.
Evet.
Yavaş çalınca da biraz daha uzuyor tabii, 40 dakika
Uzuyor.
falan.
Ama o kadanslar, şimdi Özgür'ün de söylediği gibi Bu konçertoların en ilginç bölümleridir. Koca orkestra bir durur. Böyle bir şey sesi verir. Şöyle bir karar sesi gibi diyelim. Solist başlar çalmaya 2-3 dakika. Ve bu kadansların da birçoğunu o eseri besteleyen kişinin yazabildiği gibi başkalarının kadansları da oluyor. Mesela Beethoven konçertonun, keman konçertosunun kadansını diyelim sonradan Kreisler besteliyor. Hani diyorlar ki bu adam Kreisler kadansını çalıyor. Bu adam işte
Aslında
Joachim.
o dönemlerde herhalde bu biraz spesifik bir şey ama o dönemlerde bu tarz işler kadans dediğimiz bölüm, eşliksiz bölüm biraz doğaçlama aslında. Yani soliste bırakılan bir iş. Yani besteci bir şeyler yazıyor. Aynen caz gibi düşünebilirsiniz. Cazın nasıl olduğunu söyleyeyim. Hani birkaç akor yazıyorsunuz, şifre koyuyorsunuz. Müzisyen de ona göre doğaçlama yapıyor. O dönemde de öyleymiş aslında işler. Biraz. Yani soliste bırakıyorlarmış biraz. Sonrasında hani müzisyenler ne yapacaklar, ne yapacağız biz, doğaçlama yapamıyoruz, bilemeyeceğiz, nasıl olacak bu iş falan dedikleri için biraz daha netleştirmişler olayı. Kadanslar falan yazılmış, nota o nota yazılmış. Ama aslında doğaçlama işiymiş o biraz.
Evet. Yani şimdi ben de sen söyleyince hatırladım. Nereden hatırladım? Bu arada onu da söyleyeyim. Biz bu bilgilerin çoğunu muhtemelen sizler de aynı şekilde yani Onur, Özgür yani radyo dinleyerek öğrendik. Yani kitaplar sonradan elimize dijital kitaplar ulaşmaya başladı. Bazı bilgileri oradan da kavruyoruz veya tazeliyoruz ama biz uzun yıllar Radyo 3'ten işte klasik müzik eserlerini ve bunların açıklamalarını, program notlarını, konserleri dinlediğimiz için bu bilgilere sahip olduk. Şimdi senin söylediğin hususu da ben muhtemelen bir Radyo 3 programında dinlemiştim. Evet, yani önce kadanslar dediğiniz gibi böyle improvize yapılıyor ama sonra da artık klasik müziklerde şöyle bir şey var. Her şeyi notaya almak, hani bir usluba çekmek, bir standarda oturtmak sanki biraz daha ön planda gelen bir kaygı. Ama tabii onun içinde de yorum yapılıyor. Yani bir notayı, bir eseri iki kemancı, iki solist aynı şekilde çalmıyor. İki orkestra şefi aynı şekilde yönetmiyor. Tempolarından tutun da vurgularına kadar bir takım aksanlarına kadar bir sürü değişiklikler oluyor. O açıdan tabii çok zengin bir dünya yani bu müzik. Biz şimdi hep klasikten bahsettik ama keman ha bu arada pardon yine son konuyu tamamlamadan bitirmeden geçmeyelim. Eşlik sazı piyano dedik ama gitar da çok güzel bir eşlik sazı oluyor kemana. Onur sen de bilirsin zaten gitarist olarak. Mesela Paganini'nin bu
Az
duyguları
yapmadığım
var.
zamanında.
Nasıl?
Az yapmadığım şeyler değil. Yani
Yani
bayağı yaptım
evet.
bunu.
Evet. Paganini'nin keman piyano içinde çalınır ama o birçok diyoları keman gitar içinde seslendiriliyor. Mesela Gil Shaham diye bir gitarist var. Kemancı var. O keman sonatinleri vardır bir de. Sonatin de daha küçük böyle. Sonattan daha küçük boyuttaki eserlere sonatin diyorlar. Bunları gitar eşliğinde çalmış ve çok güzel tınlıyor. Bu arada ben bir isimden daha bahsedeceğim. David Garrett diye yazılıyor. Garrett. Bu bir keman ustası. Klasik müzik ile başlamış ve hakikaten çok iyi de klasik çalıyor ama daha sonra rock müziğine geçiyor ve inanılmaz keyifli dinlenen albümler üretmiş. Kesinlikle tavsiye ederim. Ben bütün albümlerini bir şekilde bir yerlerden buldum. Yani klasik eserleri mesela rock altyapısıyla orkestral bir düzenlemeyle çalıyor. Bu arada da tabii genç kızların falan sevgilisi. Çünkü çok uzun saçlı, böyle güzel gösteriş veya şey yapan bir yani şov yapan bir kemancı. Kerim bir şey ilave ediyor ama duyamıyorum. Nasıl? Ha evet bir Alman kemancı bu. Şu anda 40 yaşlarında zannedersem. 1978 yani 40 yaşına yakın. Bir konseri var ben YouTube'dan izledim. Live işte David Garrett konser Live falan yazınca çıkıyor. Yaklaşık 1,5 saat ama inanılmaz bir performans sahnede. Yani Monty Çardaş'tan tutun Sarazat diye bir kemancı besteci vardır 19. yüzyılda. Onun eserlerine kadar arka planda ritimler falan hepsi Karayip korsanlarının şu hani bunu muhteşem çalıyor zaten. Çok hoşuna gidecek dinleyenlerimizin eminim. Ama bir de Paganini dinleyebilirsiniz ondan. Paganini'nin bu tek keman solo için yazdığı 24 kaprisini piyano eşlikli düzenlemesiyle yapmış. Ona da ben bayıldım doğrusu. Bunu daha önce de yapan var. Birkaç tane kemancı var. Schumann'ın eşlikleri bildiğim kadarıyla tarihte. Robert Schumann Paganini'yi çok seviyormuş yani müziklerini ve eşlikler yazmış bu keman eserine. Onu da keman piyanolu hale getirmişler. Ama tabii tek keman için dinlemek daha başka.
Bu arada evet. Yani sadece klasik müzik değil, rock müzikte de zaman zaman senfonik rocklarda da zaman zaman kemanın da kullanıldığını görmüş oluyoruz. Sen bahsettin Selim abi. Direkt söyleyelim. Ama akustik olarak değil, yani senin şimdi çaldığın gibi değil, daha çok elektro bir şekilde kabloya bir şekilde bağlayarak, bir amfiye bağlayarak çalıyorlar. Sanırım onun da evet. Konstrüksiyonu biraz farklı, yapısı farklı. Ya onu evet. Nasıl yapıyorlar onu bilmiyorum ama.
Vallahi David Garrett'in de konserde ben sordum. Evet dediler, mikrofon falan yok önünde. Bir kablo, hatta galiba kablo da yok. Yanılmıyorsam şey, telsiz mikrofon şeklinde yapılmış. Yani isterse iniyor sahneden, seyircilerin arasına falan giriyor. Ama o telsiz bir şey olduğu için, hani bir wireless bir bağlantıyla demek ki amfiye ulaşıyor onun mikrofonun şeyi, tınısı. Çok da güzel ses çıkıyor. O kadar güzel yapmışlar ki hiç anlamıyorsunuz. Hani metalik bir ses falan gelmiyor böyle. Gayet gerçek bir keman sesi geliyor. Muhtemelen eşik altı falan diye tabir ettiğimiz bir mikrofon yerleştiriliyor. Türk müziğinde de tabii onu da söyleyelim. Yani eksik kalmasın. Keman çok sevilen bir enstrüman. Ama Türk müziğinde şu var. Kemanın bence güzelliği çok çıkmıyor. Yani bir musiki, Türk musikisi topluluğunda diyeyim, yani saz heyetinde keman ve diğer enstrümanlar, birçok enstrüman hepsini aynı şeyi çaldıkları için ud, kanun, keman onlar arasında sadece bir tını oluşturuyor. Tını zenginliği oluşturuyor. Çok ön plana çıkmıyor. Ne zaman ön plana çıkıyor? Demin Özgür'ün bahsettiği kadans. Hani o klasik batı müziğindeki kadanslar bizim Türk musikisinde de var. Orada da şey deniyor işte, taksim deniyor, açış deniyor, geçiş deniyor. Bunları yaparken mesela keman çalıyor ama Türk müziğindeki akort farklı. Sol, re, la, mi değil de onlar sol, re, la, re gibi akortluyorlar ne hikmetse. Belki makamsal ritim olarak öyle daha kolay geliyor çalmak. Çok güzel şeyler çalan Türk müzikçileri var. Ben bir keman ismi daha söyleyeceğim. Nedim Nalbant oğlu. Bu da yine internetten araştırırlarsa dinleyenlerimiz oldukça ustaca böyle çaldığı eserler var. Aslında sanıyorum kendisi bir Türk müziği kemancısı. Bir de ben soyadını unuttum. Bir TRT'den bir kemancı vardı. Önder. Neydi ismi? İsmi Önder de soyadını hatırlayamadım. Bir Önder Bey. O da çok güzel çalıyor. Yani Türk müzikçileri de tabii klasikte şöyle bir fark var. Pozisyonlar dediğimiz, yani ileri pozisyonlara parmaklarınız gidiyor. Çok özel etütler yapıyorsunuz klasik müzikte. Türk musikisinde bu kadar böyle pozisyonlara giden etütler yok bildiğim kadarıyla. Genellikle birinci pozisyonda sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Buralarda çalıyorsunuz. Yani bu seslere, çok tizlere çıkılmıyor. Böyle bir şey yok. O yüzden de birinci pozisyon yetiyor.
Bu arada şeyi de sorayım. Türk müziğinde kemane, kabak kemane diye bir saz var. İsim benzerliği, sadece isim benzerliği mi yoksa enstrümana benziyor mu biraz?
Vallahi kabak kemani ben gördüm. Net olarak biliyorum. Yani elime de aldım ama çalamadım. Çünkü o böyle kucakta çalınıyor. Diklemesine çalınıyor. Onun şeyi farklı. Yani dört teli var aynen keman gibi. Aynı yayla çalabiliyorsunuz. Yani benim keman yayımda mesela bir kemaneci arkadaşımız var. Kabak kemaneci çalabiliyor. Şimdi orada sol, re, la, re yine onlar da böyle farklı akort yapıyor. Yani Türk müzikisindeki akordu yapıyorlar. Orada da bildiğim kadarıyla fixtör falan hepsi var. Ama tabii tınıları farklı. Daha az bir ses var kabak kemanenin. Daha tabii otantik bir saz. Onun ötesinde mesela benim çok hoşuma giden bir enstrüman yaylı çalgı. Klasik kemençe.
O da yaylı bir çalgı. Yaylı
O
çalgılar
da
akrabalarından.
yani şey, bu bir tırnakla çalınan bir kemençe var. Yani şimdi tabii yanlış söylemeyeyim bir anda isimlerini ama bir kamançe dediğimiz bir enstrüman var. Daha çok İran bölgesinde çalınan. Bunu biliyorum. Bir de Derya Türkan'ın
Türkkan.
çaldığı işte bu klasik kemençe diye yanlış söylemiyorsam enstrüman. Onun da mesela çok ılık bir tınısı var. Harika bir saz diyebilirim. Bilmiyorum.
Kamança dizde çalınıyor bildiğim kadarıyla.
Nasıl?
Yani normal keman pozisyonuyla çalınmıyor. Dize yatırılarak konularak çalınıyor. Yani keman gibi değil, omuz üzerinde değil. Dizin üzerinde yay ile yine çalınıyor. Onu görme şansım olmuştu.
Evet, güzel. Ben mesela kabak kemanı gördüm ama onun dışındaki şeyleri görmedim. Kamançeyi veya bu tırnakla çalındığı söylenen
Klasik
diğer
kemençeyi.
klasik kemençeyi henüz dokunmadım. Kemanla tanışmam da çok enteresandır. Çocukken bizi Eyüp'e götürürlerdi. O meşhur Eyüp oyuncakları bizim çok ilgimizi çekerdi. Orada işte dümbelekler vardı, oyuncak kemanlar vardı. Ben ilk kemanım öyle bir oyuncak kemandı ve görmediğim için kemanın nasıl çalındığını, kemanı mandolin gibi kucağıma koyup yayı da böyle diklemesine sürtüp çalmaya çalışırdım. İlk keman deneyim böyle oldu. Sonra yıllar sonra bir kemanım oldu ve kemana başladığım zaman epey zorluk çektim tabii. Omuza keman yerleştirmek çok kolay bir şey değil. Violonsel mesela hiç çalmadım. Kontrbasa dokundum. Çok kalın telleri var. İnanılmaz. Yani
Aynı
keman
yapının çok kalını.
çok,
Yani 2 metre
evet.
boyunda olanı.
Evet, yüksek önünüzde duruyor böyle. Yani taşıması filan çok çok zor. Keman bir kutuyla taşınabiliyor yani genelde ahşap bir kutunun içine konuyor. Korunması açısından.
Peki, şeyi sormak istiyorum. Kemana başladıktan sonra aslında bu soruyu soracaklardır. Ya da düşünüyorlardır. Kemana başladıktan sonra perdesiz bir saz notaları bulmak hani görme engelli olan biri için daha zor, daha mı kolay, daha mı farklı? Bu konuda ne söylemek istersin?
Valla bence kemanda görmemekle görmek arasında çok bir fark yok. Hani bu tellere ya yani seslere hakim olmak açısından fark yok. Çünkü tamamen kulakla yapılan bir şey. Yani bunu ne kadar görseniz de yani ne kadar görmeseniz de çok bir fark olacağını sanmıyorum. Çünkü milim milim fark eden bir yerde parmaklarınız ilerliyor ve geriye geliyor. Yalnız benim açımdan görmemenin şöyle bir zorluğu olmuştu. Yayı kullanırken yani yayı kaydırıyordum ya da yatırıyordum böyle. Hoca sürekli beni uyarıyordu. Şimdi gören bir kişi o yaptığı hatayı kendisi kendi gözüyle fark edeceği için daha çabuk düzeltebilir diye düşünüyorum. Yani ben tabii kendi çaldığımda yayımı görmediğim için sürekli yanlış pozisyonlara sokuyordum yayımı ve hoca beni hep böyle yayımı ittiriyordu, bir şeyler yapıyordu. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı olabilir ama şunu söyleyeyim. Yani görme engelliler arasında da çok iyi keman çalanlar var. Yani bunu Yılmaz Özel Hoca diye biliyorum. Ben hiç duymadım ama çalışını herkes çok metheder. Ankara Körler Okulu'nda veya Antep'te mi nerelerde. Siz belki tanıyorsunuz. Özgür, duydunuz mu ismini hiç?
Yok, ben duymadım.
Evet, yani
Hayır.
siz daha da gençsiniz. Yani biz de çok yetişemedik ama yani biz okul zaten Ankara'da veya şeyde körler okulunda okumadığımız için tanıyamadık. Ben çok isterdim. Mesela Kadir Erel Hoca vardı İstanbul'da. İlk bana kemanımı akortlayıp böyle bir taksim yapmıştı. Hayran kalmıştım. Allah rahmet eylesin. Kilyos Körler Okulu'nun müzik öğretmeniydi ki çok yetenekli bir insandı. Kemancılar dediğim gibi var. Yani şimdi Özgür de mesela Özgür Altınok
Bu
keman
arada
çalıyor.
Selim abi az önce aldığım bir habere göre Yılmaz Özel ölmüş. Yani vefat etmiş. Gayet de iyi bir kemancıymış.
Evet.
Ankara'da okuyan, okumuş olan bir tanıdığımdan öğrendim.
Öyle mi? Tabii ben de onun vefat ettiğini duydum yani. Hayatta olmadığını maalesef onu biliyorum. Hani aşılamayacak bir şey değil yani bir keman çalarken görmeyen evet biraz başta zorlanıyor ama zorluğun bir tanesi de şu tabii eserler ezberlemek zorundayız biz görme engelli olarak. Birçok etütler var kemanı geliştirmek için. İşte rot etütleri, Kreutzer etütleri dediğimiz. Bunlar bahsettiğim iki tane keman
Arthur Sable.
Seybold, evet onlar daha bile başta başlarına. Bunların notaları var çok şükür. Kabartma olarak notalarını bulmak mümkün. Hatta Kreutzer etütlerini Cihat Aşkın sağ olsun çift CD halinde 42 etüttür onlar. Tamamını çalıp kaydetti. Ben
Profesörlük
orası
çalışması. Adam onunla profesör oldu.
öyle mi?
Evet.
Vallahi. Ve o CD'leri gidip un kapanından buldum yani aldım. Arşivimde var.
Çalışını çok beğenemediğimi söylemek zorundayım. Bu
Şey,
bilmiyorum siz aynı fikirde
Kroçer
mi?
etütleri için
Evet.
mi diyorsun yoksa
Evet.
yani
O etütler için,
tamam.
etüt CD'leri
Evet.
için.
Yani olabilir tabii etüt bunlar ben çok başka da bir icrası fazla olmadığı için hani
Zaten
karşılaştırma
ilk
yapamam.
icrası galiba. İlk toplu CD icrası. O yüzden öyle bir profesörlük yani kolay elde etmiş sanırım. O şekilde elde etmiş sanırım.
Evet,
Yani
dünyada ilk
ilk
defa.
icra olduğu için, ilk defa yapıldığı için
Öyle.
denemiş
Ben
böyle bir şey.
daha önce bir belli kayıtlar dinledim ama tümü değil. Yani tümünü yapmamışlar. Birkaç kayıt böyle bulmuştuk internetten. Ama tümünü birden çalan Cihat Aşkın.
Peki, bayağı güzel sohbet ettik. Umarım çok faydalı şekilde dinleyiciler yararlanacaklardır, kullanacaklardır. Ya da bilmiyorum hani yönelirler mi, yönelebilirler de. Çünkü çok güzel bir enstrüman sesi, çok keyifli bir enstrüman. Sormak isteyen, kanalda olan sorular sormak isteyen varsa alabiliriz aslında. Ya da senin anlatmak istediğin başka şeyler varsa onlardan devam edelim. Selim abi.
Valla saatler de epey ilerlemiş. Bakıyorum şimdi. Bilmiyorum dinleyenlerimizin de çok vaktini almayalım. Biz tabii keman deyince ben çok sevdiğim bir enstrüman olduğu için kolay kolay bitiremem, susmam. Yani kemancılardan daha bahsedebilirim. Bestecilerden bahsedebiliriz. Ama bir yerde de bitirmek lazım. Yani Vivaldi'yi bir kere mutlaka dinlesin arkadaşlarım. Onu önereceğim. Ben ilk defa Vivaldi'nin Mevsimler Keman Konçertoları dizisini TRT 3'ten, Radyo 3'ten size çok yaklaşık tarihini de söyleyebilirim. 1978 senesinde dinlemiştim. Ve hayran kalmıştım. Anşel Brunsülov diye bir bayan sanıyorum kemancıydı. O kulağımdadır. Hala o ses kulağımda. Yıllar sonra YouTube'da buldum o kaydın bir bölümünü. Hemen indirdim. Çok güzel bir kayıt. Çok enteresan bir kayıttı. Philadelphia Orkestrası, Filarmoni Orkestrası. Eugene Ormandi, büyük bir şef yönetmiş. Tabii öyle olunca da güzel bir icra. Vivaldi çok keman, zaten kendisi de kemancı olduğu için çok keman konçertoları yazmış. Ama mevsimlerle başlayarak dinleyebilirler. Daha sonra Bach konçertolar. Ondan sonra işte klasik dönem, romantik dönem. Mesela Tchaikovsky'nin keman konçertosu bir tane de çok güzeldir.
Benim ilk dinlediğim keman eseriydi.
Öyle mi?
Evet.
Vallahi. Bir de
Çok
mesela
uzun
Viotti.
gelmişti.
Efendim?
Çok uzundu.
Uzundur. Bayağı 35 dakika civarında. Bir de Viotti'nin 22 numaralı La minör bir keman konçertosu var. Onun da müziği harikadır. Yani çok melodiktir. 20 dakika civarında toplam 3 bölümü. Birinci bölüm yanılmıyorsam çok ya da üçüncü bölüm o en tanınmışı. Bu arada görme engelli besteci Rodrigo'nun da bir keman konçertosu olduğunu söyleyelim. Bunu da kulakları çınlasın. Koray Sazlı arkadaşımız bana hediye etmişti bir kaydını. Oradan dinleyebiliyoruz. Evet.
Antonio Vivaldi.
Tabii. En başta.
Audio olarak desteklemek istedim sadece biraz.
Çok teşekkür ediyorum.
Peki kanalda sanırım bizden başka kimse yok. Ya da Adem abi var, o bir şey
Benim bir
sorabilir
sorum
belki.
olacaktı.
Evet. Buyurun.
Özellikleri olduğunu duymuştum. Örneğin nemli ortama göre ya da kuru ortama göre ayarlanabilen kutular olduğunu duymuştum. Bu konuda bir bilginiz var mı?
Valla benim bilgim şu, kemanın çok nemli, hani aşırı nemli ya da aşırı kuru ortamda bulundurulmaması gerekiyor. 18-20 derecelik bir oda sıcaklığında mümkün olduğu kadar tozdan uzak, işte kutu içinde saklanması gerekiyor. Şey bilgilerim bunlar, hani özel kutular belki de vardır, mutlaka vardır ama o konuda bir
Konuluyor
yok.
kutuların içine bazen öyle bir
Öyle
durum.
mi? Aa.
Naftaline benzeyen böyle ufak şeyler oluyor.
Nemlendiriciler belki. Küçük nemlendiriciler, küçük.
Belki de ben ona naftalin diyor da olabilirim. Yani ufak
Yo, süngerler falan. Süngerleri kaplayacak şekilde kutulara konulmuş, küçük kutucuklara konulmuş nemlendiriciler var.
Bravo,
Gitarcılar
aynen.
kullanıyor ama kemancılar nasıl kullanıyor bilmiyorum.
Şimdi mesela uzun süre kullanmayacaksanız enstrümanı tellerini gevşetin diyorlar. Bu maalesef benim pek yapmadığım bir şey. Çünkü ben akortlamayı pek sevmiyorum kemanı. Yani tel koparacağım kaygısıyla bu burgular çok sıkıntılıdır kemanların çoğunda. Yani sıkıyorsunuz, azıcık sıktınız bazen olmuyor. Bir sıkıyorsunuz böyle bir anda bir ses yukarı çıkıyor. O anda patlayabilir, tel kopabilir diye. Ben
Tabii yayı
o
sıkıp da gevşetme durumu da söz konusu
Yayı
bitirdikten
zaten
sonra.
kesin gevşetin diyor. Onu yapmak lazım. O basit bir şey. Yani yayı hemen burgusundan gevşetip öyle bırakmak lazım. Yani benim yayım durduğu yerde mesela parçalandı. Öyle bir yayım var yani şu anda.
Ben de Mimar Sinan'ın yayını kırmıştım.
Öyle. Vallahi.
Kapıdan
Yani benim o
geçerken bir
ahşap
anda
kısmı gitmedi de yani o kıllar nasıl olduysa böyle parça parça kopmuş yani. Bir daha da birleştiremedik. Ondan sonra yeni yay arayışına girdim. Çünkü tamiri de pek yok. Hani ancak usta bir şey bulacaksınız. Lütye bulacaksınız falan. Bir tane öyle yay aldım ben kendime işte. Şu
Peki
anda evet.
başlama yaşı, kemana başlama yaşı diye bir klişe var mıdır? Yani çok erken başlamalı ya da çok geç başlamalı bunu soran da olur genelde.
Evet. Valla ben küçük yaşlarda başlandığını biliyorum ama tam yani şu yaştan önce keman almıyor, kemancı almıyoruz ya keman bölümüne almıyoruz diye bir şeyi bilmiyorum. 10 yaşı mıdır Özgür Bey belki bunu bilebilir.
Efendim ben 11 yaşında başlamıştım. O zaman başlatmışlardı beni. Ama yarı zamanlı kemana başlamış olan benden önce
Daha küçük olanlar da vardı
arkadaşlarım
galiba.
da vardı.
Evet. Bu arada Japonya'da Suzuki yöntemi denilen bir sistem var. Onlar çocuklara 3 yaşlarından itibaren enstrüman çaldırıyorlar. Tabii bu büyük bir sistem. Önce dinletiyorlar kasetlerle, CD'lerle neyse. Annelere ve ailelere de böyle olayın içine katarak düzenli olarak bir eğitim CD'leri dinlettiriyorlar çocuklara belli saatlerde. Bir süre sonra da hocalarla çalışmaya başlıyorlar. Ben 3 yaşındaki çocuklardan oluşan binlerce çocuğun çaldığı bir orkestra dinledim
Çok
yıllar
tehlikeli.
önce. Efendim?
Çok tehlikeli olur.
Evet. Yani şey çalıyordu bayağı yani ve unison çalıyor. Tek sesli çalıyordu ama Bach'ın bir eserini fena da değildi. 10 yaşında mesela bir Suzuki talebesi vardı orada yetişmiş. O artık bayağı virtüöz gibi olmuştu, çalıyordu.
Peki. Adem abi herhalde soru kısmını tamamlıyoruz sanırım. Bende de soru kalmadı. Sende var mı bilmiyorum.
Zaten aşağı yukarı sorulması gereken her şeyi sorduğumuzu düşünüyorum. Sorduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir şey oldu. Ders oldu. Sonunda bir de bir eser
Bir şey
bekliyoruz.
duyabilirsek çok süper olur.
Valla şimdi ben keman uzun zamandır çalmıyorum. Onun için epey acemileşmiş durumdayım. Hani eğer
Eşlikçi lazımsa yan odada vardır abi. Kerim abi bulursun.
Bilmiyorum. Özgür Bey kemanı hazırsa ondan bir
Benim
şey
kemanım
dinlesek.
hazır değil efendim.
Böyle mi efendim?
Sizden dinlemek isteriz biz bir şeyler.
Valla o zaman ben hafif kafa göz yara yara birazcık bir şeyler çalarım. Yalnız bir Kerim Bey'i çağıracağım müsaade ederseniz.
Tabii ki.
İşte bu eşlikçi sorunu büyük mesele. Her zaman büyük
Sırf bu
sorun.
yüzden ikiz olduğunuza dair bir rivayet var. Doğru mu? Yani yalnız
Vallahi
kalmayın diye bir eşlikçi ihtiyacı olduğu için bir
yani
ikiz
gayet doğru
dünyaya getirmiş.
olabilir ama eşlikçi pek işe yaramıyor. Genellikle işte böyle 2 dakika, 5 dakika sonra geliyor. 10 dakika sonra. Ondan sonra sen diyor kasetle idare et. İşte dijital kayıt yaptık bak oradan dinle onun üstüne çal diyor. Böyle dinleyenlerimizi de
Beşli akor sorunsalı var ya, o yüzden belki de.
bekletiyoruz. Bu arada 1 2 dakika daha gecikecek ben şeyi şimdi aklıma kemancı ismi daha geldi. Yani birçok isim var ama mesela David Oştra bir Rus kemancısı. Onun babası olan pardon yok oğlu Igor Oştra. O
Geçenlerde uykuya dalarken, radyo dinlerken David Oistrakh'ı dinleyip uyandığımı ve uykum kaçtığını biliyorum.
Ben de Igor Oştra'yı canlı izlemiştim. İstanbul'a gelmişti bir vakitte.
Valla ben de Igor Oştra'yı bir kere izleme imkanı buldum. Belki de Özgür acaba aynı konserde mi beraberdik diyeceğim ama.
Bilmiyorum. Sonuna kadar kalmıştım.
Evet. Aya İrini de biz izlemiştik.
Çok hatırlamıyorum neredeydi değil mi
Evet.
ama.
Sonra Yehudi Menuhin. Bu da ünlü bir kemancı. Aynı zamanda şu an bir okulu var. Menuhin okulu diye bildiğim kadarıyla bir festivali var.
Çok
Menuhin Festivali.
bursiyer bir amca. Yani okul kuran, burs veren, yardımcı olmaya çalışan falan bir insanmış zamanında.
Evet.
Onu
Ben
davet
de bir
ediyorlar.
albüm tavsiye edeyim o zaman. Menuhin'le Grappelli'nin birlikte hazırlamış olduğu bir albüm var. Caz
O
bir albüm.
evet harika bir albüm. Hatta onu ben
İnanılmazdır.
senden almıştım hatırladığım kadarıyla Özgür. Halen de dinlerim yani çok en sevdiğim caz beni hani caz müziğine ısındıran keman sevdiğim için oradan da bir bağlantıyla o albümdür. Ha, bu arada eşlikçimiz geldi.
Evet, eşlik edeceği için de teşekkür ediyoruz kendisine. Kerim abi çok sağ olasın.
Teşekkür ederim. Şimdi o her
Bence
zamanki
çalmadan teşekkür etme.
her zamanki bir gitarıyla mikrofonun dibine girmeye çalışıyor. Siz yani keman yerine birazdan bum diye böyle gitar akorları duyabilirsiniz. Neyse ama
Valla
keman
sen kemanın yayını benim gözüme sokma da isterim başkan. Bir şey istemem uzak açarım yani sorun değil.
ayakta çal. başlıyorum efendim.
Niye yapacağız?
Hangi
Valla ben
parça?
şeyi Monty'nin çardaşını çalabildiğimiz kadar gayret edelim.
Ne kadar çok dinleyicimiz varmış meğersem. Harika. Peki. Çok teşekkür ederiz. Victor Monti, Macar müzisyen, besteci. Çardaş, Macar bir form. Macarları kullandığı için yeni form. Çok güzel parça. Selim Altınok. Selim abi, anlatımın için çok teşekkür ederiz. Katıldığın için bize. Kerim abi de son dakika eşlik ettiğin için çok sağ ol.
Valla çok mutlu oldum. Çok güzel bir program hazırladınız. Bu imkanı verdiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Dilerseniz bu kaydı silin. Çünkü dinleyenlerimize kulaklarını fazla bozmak istemem. Ben çalıyormuşum gibi arkadan David Garrett'ın kaydını falan koyarsanız ben de biraz nasiplenirim oradan.
Bence senden de ısınacaklardır kemana. Olabilir. Mümkündür. Hiç evet. Sorun değil yani. Gayet güzel. Evet. Peki. Bu haftalık bu kadar diyelim. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Selim abi ve Kerim abi. Çok sağ olun.
Bize de sağ olun. Bize teşekkür ederiz.
Haftaya başka bir enstrümanda görüşmek üzere.